Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Sevgili gençler, bugün Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2014 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ahmet Taş Getiren imzalı Meşrulaştırmalar başlıklı yazıyı sunacağız. Meşrulaştırma, bu kavram üzerinde düşünmeliyiz. Çünkü Müslümanlığımızın kalitesi bununla birebir alakalı. Meşru olanla meşrulaştırılan arasındaki farkı göremezsek, zaman içinde yaşadığımız hayat meşrulaştırılanlarla şekillenen bir mahiyet kazanabilir ve meşru olanın çok ötesine savrulabilir. Nedir meşrulaştırma? Bunun en net cevabı şudur. Kendi kendimize karşı yaptığımız bir psikolojik operasyondur. İçimize sindirme operasyonu. Aslında İslam içinde kalma, İslam dışı bir şey yapıyormuş hissine kapılmama ama İslam içinde ölçüleri esnetme, ölçü dışına çıkılsa bile ölçü içinde kalıyormuş tatminini sağlama operasyonu. Yani kendini aldatma operasyonu. Meşru, İslam'ın ana ölçüleri demek olan şeriat çerçevesi içinde olma halini ifade ediyor. Meşrulaştırmaysa bu ana çerçevenin dışında olmakla birlikte bizim zihni veya fiili zorlamalarımızla İslam içindeymiş gibi algıladığımızı, yani daha ıslahi ifadesiyle gayri meşruyu meşru hale getirme, yani şeriat çerçevesi içindeymiş gibi yapabilme durumunu. Ölçüyü Allah koyacakken insanın kendi heva ve hevesine bakarak ölçü arayışına girmesi ve hevasını razı ve hoşnut edecek ölçüyü nerede bulursa onu hayatına taşıması meşrulaştırma. Farkında olarak, olmayarak bir ilahlık vasfı olan ölçü koyma işini heva ve hevesine tahsis etmesi. Kendi hayatlarımızı ve zihin dünyamızı biraz daha yakından tahlil ettiğimizde, sağlıklı, İslam'ın ölçülerinin hassasiyetle yaşandığı bir iklimde asla yapmayacağımız, yapılmasını meşru görmeyeceğimiz işlerin yapılır ve meşru görülür hale geldiğini müşahede edebiliriz. Böyle bir duruma nasıl sürükleniriz? Şöyle, İslami ölçülere göre oluşmamış bir sistem, statiko ya da hakim kültür etrafımızı kuşatır ve bu kuşatılmışlık içimize peyderpey bazen bir davranış modeli, bazen bir bilinç olarak nüfuz eder. Bu da zaman içinde hayatımızdaki İslami olanı kovup onun yerine geçer. Haşlanmış kurbağa sendromu hadisesidir bu bir anlamda. Farkında olmadan sistemin içinde yoğrulma, pişme ve canlılığını kaybetme hali. Ya da öğrenilmiş sömürge bilinci. Sömürge insanı olmayı tabii görme, özgürlüğün gerçek mahiyetini kaybetme ve sömürgecinin empoze ettiği hayat çerçevesini idealize etme. Amerika'da Abraham Lincoln köleliği kaldırıp Afrika kökenli köleleri serbest bırakınca köleler bir süre sonra gelip efendilerine köle olarak kalmayı tercih ettiklerini bildiriyorlar. İslami olmayan bir statükonun içindeki Müslümanın zihinsel dönüşümü ve azaltılmış bir İslam'a razı olması tam da böyle bir durumdur. Bu tarz bir kişilik yapısı aynı zamanda İslami olmayana direncini kaybetmiş bir yapıdır. İslami olmayanın İslam'ın içine sokulması durumudur. Böylece farkında olmadan kişinin dünyasında İslam'ın azalması ve başka inanç, sistem ya da kültür ürünlerinin çoğalmasıdır. Ve zaman içinde içi önemli ölçüde boşalan bir İslam anlayışının ortaya çıkmasıdır. Böyle durumlarda herkes kendi konumunun zorladığı nispette Müslümanlığı üzerinde tasarruflarda bulunmaya yönelir. Hayatlar yontulur, zihinler yontulur. İnandığınız gibi yaşayamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız sözü tam bu durumlar için söylenmiştir. İşte bu, yaşanan hayatın meşrulaştırılması ve inanç ölçülerinin fiili hayata göre yeniden yorumlanmasıdır. Her ne yaşanıyorsa, diyelim küresel bir statüko faizli bir hayatın empoze ediyor, dayatıyor, peşinden ne geliyor, sade insanlardan ilim dünyasına kadar yer yer faizsiz yapılar dahil olmak üzere zihinler meşrulaştırma ameliyesine başlıyor ve kademe kademe faizli işlemler Müslümanın kabul alanına giriyor. Diyelim mahremiyet alanı daralıyor Müslümanın. Hemen peşinden zihniyet dünyamızda mahremiyet ölçüleri aşındırılma sürecine sokuluyor. Tarihselcilik kavramıyla İslami ilimlerin tartışma alanına giren hadise aslında böyle bir zihinsel törpülenme niteliği taşıyor. Ezmanın tegayyürüyle ahkam da değişir, yani zamanın değişmesiyle ahkam da değişir şeklindeki mecelle kaidesinin çerçevesinin alabildiğine genişletilmesi ve neredeyse ahkam yapısının kurban olarak verilmesidir. Bu mantık İslami alanı sınırlandırma amacına yönelik sistemler tarafından İslam bu zamanda bu kadar yaşanır anlayışının devlet zoruyla topluma empoze edilmesi niteliğini kazanmıştır. Laik devlet yorumları neredeyse geçtiğimiz çağın bütün zamanlarında bu mantığı Müslümanların zihnine empoze etme mücadelesi vermiş, Müslümanlar da Müslümanlıklarını laik sistemlerin yukarıdan aşağı tanzim politikasından korumaya çalışmışlardır. Şu anda dünyada bu laik sistemlerin yanında küresel bir kültürün baskılayıcı niteliğinin Müslümanların zihnini ne yapalım dünyanın şartları böyle gibi bir öğütücü sürecin etkilerine maruz kıldığı bir zemin vardır. Ve öyle görünüyor ki İslam toplumları dün yukarıdan aşağı baskıcı sistem yapılarına karşı gösterdikleri direnci gösterme duyarlılığından uzaklaşıyorlar. Açık bir baskının olmadığı, bir tür nefes almak gibi tabii bir ortamın teneffüs edildiği durum yaşanıyor. Belli ki dünyanın teneffüs ettiği kültürel iklimi Müslümanlar ve İslam belirlemiyor. Müslümanlar bu dünyanın edilgenleri, kuşatılanları. Müslümanın evi küresel kültürün manyetik dalgalarını engellemeye yetmiyor. Üstelik zihni bariyerlerimiz de delik deşik olmuş durumda. Bir büyük problemle karşı karşıyayız. İslam insanın olmazsa olmazı. İnsan İslamsız olmaz. Ama insanla İslam'ın arasındaki mesafe büyüyor. Çünkü İslam'ı insanoğluna taşıyacak olan Müslümanla İslam'ın ilişkileri problemli hale geliyor. Müslüman, insanoğlunu İslam'a doğru götüreceğine, Müslüman'ın zihin ve hayat çerçevesi dönüşüm geçiriyor. Ne olacak? Bu soruyu biz Müslümanlar kendi kendimize sormalıyız öncelikle. Çünkü Müslüman olmanın insan için ne kadar hayati olduğunu önce ve en çok biz idrak etmiş olmalıyız. Biz bir zihni, kalbi derleniş, toparlanış, daha doğrusu diriliş yaşamalıyız. Zihnimizden ve kalbimizden başlamak üzere bütün uzuvlarımızın ölmüş dokularını diriltmeliyiz. Meşrulaştırma bir zihin ve kalp hastalığıdır. O mikrop şeytanın süslemeleriyle bünyemize serkediliyor. Bu mikroba karşı antikorlar geliştirmeliyiz. Allah'ın huzurunda yaşıyoruz. Her halimize Allah şahittir. Niyetlerimizi de Allah biliyor şuurunu kuşanarak meşrulaştırma sapağında kendimizi toparlamalı ve her türlü bedel göze alınarak meşru olanda ısrar etmeyi başarmalıyız. Meşru olanda, yani Allah'ın razı olacağına kalben mutmain olduğumuz şeyde. Fitne ortamında gözün gözü görmediği, insanın sabaha mümin girip akşama kafir çıkabildiği, akşama mümin girip sabaha kafir çıkabildiği bir savrulma ortamında Allah Teala ile kalbi irtibatı kesmemeye ihtina etmeliyiz. Zor ve çetin bir iş. Hani Resulullah Efendimizin İslam'ı yaşamanın elde kor taşımak kadar zor olduğunu belirttiği bir zamanda ve bir peygamber sünnetini ihya etmenin 100 şehit sevabını kazanma sebebi olabildiği bir zamanda. Hayatımızda meşru olanla meşrulaştırılmış olanı ayırt etmek ve Rabbin huzuruna arı duru bir dosya sunabilmek üzere bir şahsiyet emarı çektirmeye ne dersiniz? Ahmet Taş Getiren imzalı Meşrulaştırmalar başlıklı yazıyı aktardık Altınoluk Dergisi'nden. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Doktor Adem Ergül aynı dergide, aynı sayıda yani Altınoluk'un Mayıs 2014 sayısında "Batıla hak libası giydirmek" diyor yazısının başlığında. İnsan vicdan sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Körelmemiş bir vicdan, özümüze yerleştirilen bir hakikat terazisidir. İnsanlar fetva verse de gönle huzursuzluk veren her şeyden kaçınma tavsiyesi bir peygamber tavsiyesidir. Ne var ki insan öyle zaman olur ki yaptığı yanlışın vicdanına verdiği huzursuzluktan kurtulma adına kendini kandırma, içindeki hakikatin sesini boğma girişiminde bulunur. Batıla hak libası giydirmeye çalışır. Bir başka ifadeyle yaptığını meşrulaştırma operasyonuna soyunur. İnsanın kendini savunma psikolojisi fıtratında mevcuttur. Kendi yanlışını itiraf edip yanlıştan dönmek bir faziletse de böyle erdemli bir davranış sergileyebilmek herkesin kolayca başarabileceği bir iş değildir. Aslında böyle bir davranış kişilik asaletidir. Belki istiğfar ve tövbe bu anlamda iç bütünlüğü ve samimiyeti gerçekleştirdiğinden değeri çok büyüktür. Bunun yerine yanlışını doğru gibi savunma ve kendini haklı çıkarma adına hakikati ve temel değerleri kendince yorumlama girişimi nefsin oyununa gelmek ve kendini aldatmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu çeşit hareketler ilahi azabı ve gazabı celbeden tavır ve davranışlar olarak takdim edilmiştir. Kendini ilahi ayetlere göre düzelteceği ve değiştireceği yerde, ayetleri kendi arzuları istikametinde anlamlandırmaya çalışanlar, kitabı tahrife yeltenen küstahlar olarak yad edilmişlerdir. Kendini haklı çıkarma adına yanlışı güzel görme ve gösterme hastalığı esasen şeytani bir tavırdır. Nitekim şeytan, Adem aleyhisselama secde etmemek gerekçesini kendince izah etmekte ve "ben ondan daha üstünüm, zira ben ateşten, oysa topraktan yaratıldı" tezini ileri sürmektedir. Halbuki içindeki haset ateşinin dumanı sebebiyle adeta başı dönmekte, secde emrini verene karşı isyan etme küstahlığını görmemektedir. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri de Yusuf'u öldürme planı kurarken bir taraftan da kendilerini haklı göstermek gerekçelerini sıralamaktaydılar. Kardeşleri dediler ki, "biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra salih kimseler olursunuz." Dikkat edilirse öldürmenin bir suç olduğunu biliyorlar ve fakat bu suçu işleme bahanesi olarak hatanın babalarında olduğu gerekçesine sarılıyorlar. Tövbe ettikten sonra da yine aklanıp paklanacakları zannıyla da yüreklerini ikna etme çabasına soyunuyorlar. İşte şeytanın insanı kandırma yollarından biri budur. Yani insana yaptığını süsleyerek güzel göstermek. Şeytan insanoğluna yönelik bu hilesini daha başlangıçta şöyle ilan etmişti. İblis, "Rabbim beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel, süslü göstereceğim. İşlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım" dedi. Yaptığını meşru gösterme çabası genellikle ya nifaktan ya da kalbi marazdan kaynaklanır. Menfaati gereği Yahudi ve Hristiyanlara şirin görünmek ve hatta onlara dostluk gösterisinde bulunmak gerektiğine inananlar hakkında Rabbimiz şöyle buyurur. İşte kalplerinde bir hastalık bulunanların "başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz" diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar işlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Demek ki ilahi uyarılara rağmen ne olur ne olmaz gerekçesiyle Rabbimizin çizdiği hudutlara riayet etmemek, hastalıklı bünyenin, omurgasız bir duruşun meşrulaştırma sığınağıdır. Şeytan ve nefis ikilisi mümin insanı kandırmaya yönelik operasyon düzenlerken genelde hep sağdan yaklaşır. Hayatın birçok alanında bu nevi meşrulaştırmalar görülür. Mesela paraya zaafı olan kimse der ki, ''Bugün Müslüman zengin olacak, İslam'ın ve Müslüman'ın izzeti ancak böyle korunur. Evet faiz haramdır ama sermayesi olmayan bir kimse için faizli kredi almadan da zenginlik nasıl mümkün olabilir ki? İslam düşmanları karşısında bugün buna mecbursun kardeşim. Düşmanın silahıyla silahlanacaksın. Öyleyse bu niyette faize bulaşmanın bir mahzuru olmaması gerekir.'' Rüşvete meyilli kimse der ki, ''Yahu dünyanın şu haline bakınca sen bir meleksin. Evet günahların var fakat kimin günahı yok ki? Herkes çuvalla götürüyor. Adam sana hediye veriyor. Bu rüşvet sayılmaz ki. Hem bu senin hakkın. Alemin en dürüstü sen misin? Zaten hak ettiğim karşılığı vermiyorlar. Belki bunu almakta başımdakileri de sorumluluktan kurtarıyorum.'' Baş olma sevdasına kapılmış kimse de der ki, ''Bak aslanım, sen başa geçersen birçok hayırlara vesile olursun. Adamlar basiretsiz, tembel, dar görüştü. Evet, iftira günah deniliyor ama yapacağın hayırlar ve vesile olacağın ilerlemeler yanında bunun lafı mı olur? Zaten şimdiki yönetimde bir takım ayak oyunları neticesinde bu makama gelmedi mi? Hedefe ulaştıktan sonra bir yolunu bulur, onların da gönlünü alır, helalleşirsin, olur biter.'' Yine gözünü iktidar hırsı bürümüş kimse der ki, ''Arkadaş, iktidar olmadan değerlerini hakim kılamazsın. Öyleyse iktidar oluncaya kadar bulunduğun ortama ayak uyduracaksın. Kendini gizleyeceksin. Her şeyinle onlar gibi davranacaksın. Namazını sonra kaza edersin. İçki içmek durumunda kalırsan sonra tevbe edersin. Senin niyetin temiz. Ameller niyetlere göredir denilmiyor mu? Öyleyse hedefe varıncaya kadar senin için de her yol meşrudur. İbadetlerini ve evradını aksatan hizmet insanı da der ki, ''Yahu kardeşim, sen isar yapıyor, başkalarına hizmeti kendi nefsine tercih ediyorsun. Gece gündüz demeden koşturuyorsun, sabah namazına kalkamamışsın, gece virdini kaçırmışsın. Elbette bu kadar olur. Her şeyi yapabilsek güzel ama ne yapalım? Rabbim bizi de böyle kabul eder inşallah.'' Mesaisine dikkat etmeyen memur ya da işçi der ki, ''Zaten ben fazla çalışıyorum. Bana verilen ücret de emeğimin karşılığı değil. Hem bu iş yerinde benim gibi kaç kişi fazla mesai yapıyor ki?'' İşte bu ve benzeri bakış açıları tam da nefsin oyununa gelmek ve batıla hak kılıfı giydirmek demektir. Vicdan aynasına insafla bakılabilse, yapılanların yanlış olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Fakat oraya bakma cesaretini herkes gösteremez. Neticede de bile bile kendini aldatan ve zamanla kendi yalanına inanan ve hatta onu hakikat zanneden bir kişilik yapısı ortaya çıkar. Böyleleri etkin bir konumdaysalar, yalanlarına sadece kendini kandırmakla yetinmez, daha nice toplulukları da kendi batıllarına hakikat diye inandırırlar. Bunlar kuzu postuna bürünmüş kurtlardır. Değerli dinleyiciler, Doktor Adem Erkül'ün Batıla Hak Libası Giydirmek başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2014 sayısından aktardık bu paylaştığımız yazıları. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.